Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi nedir? Bir arkadaşımız bugün bir sual sordu. Dedi ki, ustam dedi, yeryüzündeki bir takım olaylar dedi, yukarıdaki bir takım planlar tarafından mı idare ediliyor dedi. İnsanların genel idaresi, dünya üzerinde olan olayların yönlendirilmesinde görevli olan bir takım planlar söz konusu mu? Böyle bir şey var mı? Varsa nasıl oluyor bu iş? Dedi. Bu sual aynı zamanda bu geceyle de bir bağlantılı dolaylı olarak. Dolayısıyla bu geceki konumuzun bir detayı olarak buna da değinelim. Kadir Gecesi hakkında Kur'an'da bir sure var. Kadir suresi. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şüphesiz ki biz inzal ettik onu, ki buradaki o, onudan kasıt Kur'an. Fi leyletil kadr. Kadir gecesinde, gecenin kadrinde biz onu inzal eyledik. Burada hemen herkesin ilk aklına takılan olay şudur. Niçin biz onu diyor? Ben inzal ettim demiyor da, biz onu inzal eyledik diyor. Buradaki biz hükmü ef'al alemindeki kesret haliyle alakalı bir olaydır. Yani çoklukla ilgili bir olaydır. Çokluk aleminde, yani sayısız birimlerden oluşmuş, sayısız varlıklardan oluşmuş bir alemde olan her şey bir vesileyle oluşur. Her şey bir şeye vesile olur. Ama o her bir şey varlığını haktan alır. Orijini, aslı itibariyle o şeyler varlığını haktan alır. Fakat kendi yapısal özelliğine uygun olarak da o şeyi meydana getirir, ortaya çıkartır. İşte bu tür oluşlar için Kur'an'da biz tabirini kullanır. Fî leyletül kadr. Kadr, gecenin kadrinde biz onu inzal eyledik. İnzal olunan şey Kur'an. Kur'an'ın inzal olması demek, her ne kadar basit dilde indirmek diye tercüme edilirse de, esası itibariyle nüzül denen şey boyutsal bir konudur. Mekansal. Yani bir yerden bir yere şeklinde değil. Bu gecede öyle bir an vardır ki o andaki mevcut radyasyonu kullanabilen, değerlendirebilen kişi kendi özündeki hakka yönelip kendi özündeki hakkı bulur. Özü olan hak ile arasındaki perdeler o anda kalkar. İşte Kadir Anı'nın değeri bu mevcut yüksek radyasyonun oluşturduğu beyin gücünün neticesinde kişinin hakkı kendi özünde bulması ve kendisinde o talebi ortaya koyanın hak olmasıdır. Ne diyor hadis-i şerifte? Bir kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşır. Öyle ki ben o kulumu severim. Onun görür gözü, işitir kulağı, söyler ili, tutar söyler dili, tutar eli, yürür ayağı olurum diyor. Yani onun gözünde gören, dilinde söyleyen benim. İşte bu an, bu kişinin bu anı kadir halidir. Kendisiyle hakkın aynı olduğunu, kendi izafi birimsel varlığının var olmadığını idrak etmesi neticesinde varlığındaki varlığın hakkın olduğunu hisseder, yaşar. Onu yaşayan hakkın kendisidir. Hakkın isteğine, iradesine de hiçbir varlık karşı koyamaz. Bu kadir haline en yakın hal Miraç halidir. Miraç kişinin Allah'a vasıl olduğu haldir. Namaz müminin miracıdır diyor. Namaz niçin müminin miracıdır? Namaz ayakta durarak okunan sureyle, ayetle başlar, secdeyle tamamlanır. Secde için Hazreti Peygamber diyor ki, secde kulun Allah'a en yakın olduğu haldir. O anda Allah'la kulu arasındaki perdeler kalkar ve secdede edilen duayı Cenab-ı Hak geri çevirmez. Secde nedir? Secde, kişinin kendi varlığının, benliğinin var olmayıp, gerçekte var olan yegane tek varlığın Allah olduğunu idrak etmesi, hissetmesi halidir. Secdenin manası, nasıl normal bir insan ayakta dururken tüm varlığıyla var, secdede tam bir yok olma hali var, vücudu ortadan kalkıyor, kapanıyor. İşte fizikman yok olma gibi, onun batıni manası da, kişinin kendi varlığının var olmayışını idrak etmesidir. Ne anlıyorsun o anda? Secdedesin ve o secde halindeyken sen diyorsun ki, ya Rabbi var olan varlık, gerçek varlık, gerçek varlık senmişsin. Ben kendimi var, meğer ben yokmuşum. Tabii bunu diyebilmek için Allah'ın ehadiyetini anlamış olmak lazım. Yani Allah'ın tekliğini anlamış olmak lazım. Bu bahsettiğim konular hep İhlas Suresinin manasının bize açılması, onu hissetmemizden sonra olacak olan diyorlar. İşte secdeye vardığın anda sen varlığımda var olan mutlak gerçek varlık sensin. İdrakı içinde kendi varlığının yok oluyor ve o anda senden meydana gelen dua Allah'ın isteği olarak çıkıyor. Allah'ın isteği de elbette yerine gelir. İşte bu secde haline en yakın bir hal kadir halidir. Secde hali, hakiki manasıyla secde hali herkeste kolay kolay oluşmaz. Çok uzun çalışmalara bağlı. Yani kişinin kendindeki bir takım şeylerden arınmasına bağlı secdenin tahakkuk edebilmesi. Fakat kadir hali öyle bir an ki herkese ortak olarak sunulan bir an. O anda uyanık olup o anı değerlendiren bir kişi uzun uzun arınmalardan, mesaiden geçmese dahi o anın getirdiği yüksek potansiyelle beyinde oluşan belli bir açılmanın getirdiği bir hal. Nasıl normal bir zamanda ve mekanda belli bir güce sahipken hacca gittiğimiz zaman veya umreye gittiğimiz zaman Kabe'nin altındaki o yüksek nur kaynağından, enerji kaynağından gelen radyasyon beyni çok güçlü çalıştırıyor. Aynen bunun gibi Kadir anında da gelen çok yüksek o radyasyon beyinlerde bu ilahi hakikatin ortaya çıkması özelliğini sağlıyor. Ve Kadir anında edilen her dua müstecaptır diyor. O anda Allah'la kul arasında perde yoktur diyor. Ve ma idrake ma leyletül kadr. Nedir o leyletül kadr? Bilir misin? Leyletül kadre hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi, Kadir anı bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay. 12 ay bir sene. Yüz yirmi ay on sene. 80 yıl. Bir insanın ömrü ne kadar? Ortalama uzun ömür olarak diyelim. 70-80 bizim ümmet-i Muhammed'in ömrü. Ortalama 65 sene. Ki bu uzunluğuyla 80 sene. Yani 80 yıllık onun da hepsi aklınlı, şuurlu geçse doğduğun andan ölene kadar. Ele al. 80 yıllık ibadetini bir yana koy. Kadir anını bir yana koy. O Kadir anını bir değerlendirebildin mi? Bütün hayatını kurtardın demektir. Bin yıldan daha hayırlıdır o Kadir anı. O Kadir gecesinde ne olur bilir misin? Bu söylediğimiz hali yaşamanın ötesinde ne olur bilir misin? Tenezzelül melaiketi ver ruh. O gecede, o anda melaike ve ruh tenezzül eder. Fiha bi izni rabbihim. Rablerinin izni ile. Rablerinin izni ile ruh ve melaike tenezzül eder. Min külli emrin selam. Her emirden selam getirir. Selam derken burada senin anladığın manada selamu aleyküm demek manasında değil. Selamet getirir anlamında. Hiye hatta matla'el fecr. Fecre kadar bu devam eder. Şimdi burada şeyden alacağız. İzaha geleceğiz. Tenezzelül melaiketi ver ruh. Tenezzül eden melaike ve ruh fiha biizni rabbi. Şimdi burada birinci önemli nokta. Ruh ve melaike Rablerinin izniyle. Şimdi burada dikkat edilecek birinci önemli nokta. Allah'ın izniyle demiyor, dikkat edin. Kur'an'da bir incelik vardır. Yani pek çok incelik var da bir tanesi, yani bir incelik derken bir tanesinden söz etmek istiyorum. Yoksa bir tane incelik, haşa. Öyle bir şey dediğim yok. O da şudur. Bazı yerde Rab demiştir, bazı yerde Rahman demiştir, bazı yerde Allah demiştir, bazı yerde ilah demiştir. Bunların hepsi ayrı ayrı manalar ifade eder. Hiçbir zaman biz o bir kullanılan kelimenin yerine ötekini kullanamayız. Çünkü o kelimenin anlamıdır orada önemli olan. Öbür kelime orada olmaz. Rabbihim demişse İlahihim olmaz. Veya Rahmanihim olmaz. Rab nedir? Bunu insan ve sırlarında özel bir bölümde anlattık. Rab bir birimin o birimi oluşturan esma terkibidir. Yani onun yapısını meydana getiren ilahi isimler diye bahsediyoruz ya, Allah'ın esması, o esmanın bir terkip şeklinde o kişinin yapısında yer almasıdır. Birimin Rabbi, bakın dikkat edin, birim kelimesini kullanıyorum. Birim deyince bunun içine nebat girer, hayvan girer, insan girer, cin girer, melek girer. Zaten varlık da bu ana sınıflandırma söz konusudur. Bunun dışında başka bir sınıf yok. Bir şey ya madendir, ya nebattır, ya hayvandır, ya insandır, ya cindir, ya melektir. Bütün birimler bu sınıflandırmanın birindedir. Şimdi her birinin Rabbi, onu meydana getiren esma terkibidir. 99 esma terkibine sahip varlık insandır. Ama bu 99 ismin de manasını eşit düzeyde ortaya koyabilen insanı kamildir. İnsanı kamilin hayatiyeti itibariyle aldığı isim Ruh-u Azam'dır. İlmi, şuuru itibariyle aldığı isim aklı evveldir. Varlığı, bünyesi, yapısı, mahiyeti itibariyle aldığı isim nefs-i küldür. Aynı yap. O gecede ruh tenezzül eder diyor. Şimdi tenezzülün manasını biraz evvel de bir nebze anlatmaya çalıştım. Tenezzül yukarıdan aşağı inen bir olay değil. Bu anlattığım şeyi herhangi bir kitapta bulamazsınız. Tenezzül boyutsal bir iniştir. Boyutsal iniş derken neyi kastediyoruz? Madde, moleküler yapı, atom, atom altı boyut, kuarklar boyu, enerji ve özündeki hiçlik. Hadiyet noktası, sınırsız sonsuzluk noktası. Özdeki ana cevhere ait özelliğin, mananın bu boyutsal tenezzülle kişinin varlığında açılması anlamında. Şimdi buradaki meleklerin tenezzülü iki manadadır. Birincisi, varlığındaki, özündeki kuvvetlerin senin şuurunda ortaya çıkması, açılması anlamındadır. Birinci mana. Bir de ikinci bir mana var. İşte birçoklarımızın kafasını karıştıran bir nokta burası. Ricali Gayb diye bir grup duymuşuzdur. Evliyaullah, görevli, gizli, manevi evliyaullah. Bu evliyaullah'ın belli bir rütbeleri vardır. Kendi aralarında mertebeleri vardır. Zamanın gavsı vardır. Bu gavsın iki görevli yardımcısı vardır. Kutbul Aktab ve Kutbul İrşad. Bu kutbül aktab ve kutbül irşattan sonra varlıktaki dört ana yapıda tasarruf eden dörtler, dört kutup vardır. Ondan sonra yediler vardır. Ondan sonra kırklar vardır. Pardon, on ikiler vardır. On ikilerden sonra kırklar vardır. Kırklardan sonra 300'ler vardı ki 313 kişidir bunlar, 300'ler diye geçer. Ondan sonra 700'ler vardı, ondan sonra 1200'ler vardı ve ondan sonra da 124.000 kişilik umumi bir görevli ordusu vardı. Bu manevi tasarruf ordusudur. Bunları dışarıdan kimse tanıyıp bilemez. Bunlar gizli kişilerdir. Yani dışarıdan Allah'ın evliyası onun örtüsü altındadır. Dışarıdan bakan onu göremezler. Buradan kasıt dışarıdan bakınca onu görememek, yani göze görünmez olması değil. Onun şekli, tavrı, yaşayışı, görünüşü vesairesi öyle bir haldir ki sen ona baktığın zaman dışarıdan o adam evliyadır, vazifelidir diye aklından, hayalinden geçmez. Çünkü herkes kafasında klasik bir evliya hayali vardır. Evliya illa şöyle olacak, böyle olacak, şartlanman gereği bir tasavvurun vardır. Halbuki hiçbir zaman bir evliya senin tasavvur ettiğin, hayal ettiğin gibi bir şekilde, yapıda, özellikle değil. O yüzden bu görevli olan kişiler bilinmez, tanıtılmaz. Bilinmeyip tanıtılmamasının sebebi bu şudur ki, eğer sen gerçekten o kişinin öyle bir vazifeli kişi olduğunu bilsen ve de ona gereken saygıyı, hürmeti, itaati göstermesen çok büyük vebali altına girersin. Çünkü onunla tasarruf eden Cenab-ı Hak'tır. Evliyaullah'ta tasarruf eden mutlak olarak Cenab-ı Hak'tır. Ona olan itirazın Allah'a olan itirazın gibidir. Cenab-ı Hak buna insanlara rahmet olarak onları gizlemiştir. Gizli olup da kendini de açık etmediği için velev ki ona rastlasan, velev ki ona kızsan, küfretsen dahi hiçbir vebali yoktur. Yani normal bir insana yapmışın gibidir. Elbette bir insana hakaret edersen bundan dolayı zararlı çıkarsın ama yani olay bu çizgide biter. Yani Allah'ın bir velisine isyan veya ona savaş açma değildir. Çünkü hadiste diyor ki Cenab-ı Kutsi, hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak diyor ki benim evliyama isyan eden, itiraz eden, savaş açan bana savaş açmış gibidir diyor. Böylesine diyorlar. Şimdi bu manevi görevliler bütün oluşta tasarrufta sahip olan kişilerdir. Şimdi yukarıda bir Tanrı var. Ondan bilmem kimlere mesaj geliyor. O mesajı da ötekiler diğerlerine iletiyor gibi olayı anlamayın. Allah'ın ehadiyetini izah ederken yukarıda bir Tanrı yok dedik. Varlığın özünde. Cenab-ı Hak varlık üzerindeki tasarrufunu bu velileri vasıtasıyla tatbik eder. Burayı çok iyi anlamak lazım. Allah böyle diledi, böyle yaptı, böyle tasarruf etti dediğin zaman yukarıdaki bir tanrı böyle bir tasarrufta bulunmuyor. O veli dediğin, ricali gayb dediğin, ehlullah dediğin, vazifeli görevli kişilerin kişiliği ortadan kalkmış, benlikleri yok olmuş ve onların varlığında tasarruf eden hakkın kendisi olmuştur. Dolayısıyladır ki o kişilerde tasarruf etmek suretiyle hak alemde, içinde yaşadığımız bu alemde tasarruf eder. Yalnız bu dediğim olay dünya ve güneş sistemi için geçerli bir olay. Bunun dışındaki sayısız sistemlerde sayısız varlıklar var. Ve o sistemlerde, bazı sistemlerde öyle varlıklar var ki onlar insanlardan da üstün. Onlar İnsanlardan da üstündür. Burayı gözden kaçırmayalım. Bu sistem içindeki en mükemmel varlıktır insan. Güneş sistemi içindeki en mükemmel varlıktır insan. Yoksa sadece bizim Samanyolu dediğimiz galaksimizde 100 milyar tane yıldız var. Bunların her birinde kendine has hayat sistemleri var. Onları sadece melaikeler yiyip geçmiş. Detayına girmemiş. Ama mesela bir Muhyiddin Arabi Fütuhat-ı Mekkiyesi'nde diyor ki, ben falanca aleme gittim, o alemin varlıklarıyla tanıştım, görüştüm, konuştum ve geldim diyor, anlatıyor bunu. Bunun gibi belli çapta, belli düzeyde kişiler, onlarla görüşme, onlarla irtibatlanma özelliğine sahip. Belli arınmayı yapmış kişiler, onlarla görüşebilirler. Onlardan güç takviye alabilirler, onlardan ilim alabilirler. Bunlar kolay kolay normal aklın kavrayamayacağı boyutlar. Dileyelim ki Allah bize de nasip etsin o arınmayı, o alemlere geçmeyi, o alemlere değerlendirebilmeyi ihsan buyursun bize de. Kolaylaştırsın. Şimdi işte burada bu görevli olan zatlar gerek bu meleklerden, gerekse cinlerden bir kısmını görevleri icabı kullanırlar. Yani meleklerde şimdi öyle bir sınıf vardır ki, meleklerin içindeki bu sınıf insana secde emrini almamıştır. Melekleri, yani Adem'e secde edin diye Cenab-ı Hakk'ın hitap ettiği melekler vardır. Bunların hepsi de Adem'e secde etmiştir. Fakat Adem'e secde edin emrini almamış, Adem'e secde etmemiş, Adem'e secde etmesi mümkün olmayan melekler vardır. Bunlar alun tabir edilir. Yani makam-ı illiyin diye bildirilen o yüce makama has meleklerdir, varlıklardır. Bunlar öyle varlıklar ki, basitte indirgeyerek bir misal veriyorum. Senin şu varlığında, yapında, beynindeki bir hücre neyse, bizim tüm güneş sistemi onun varlığında basit bir nokta hükmündedir. Bunu anlayabilmek için senin galaksideki 100 milyar yıldızlık muazzam bir varlığı hafsalanın alması lazım. Şimdi bakın, geçenlerde Milliyet Gazetesi'nde bir yazı çıktı ki ben onu kestirttim. Bir batılı bilim adamı dünyanın canlı bir organizma olduğunu, dünyanın tümüyle canlı bir organizma olduğunu ve bir canlı olarak, nasıl insan bedeni bir canlı olarak düzenli, sistemli bir yaşam içindeyse, dünyanın da canlı bir organizma olarak tümüyle sistemli, düzenli bir yaşam içinde olduğunu söylüyor. Her canlı organizmanın kendine has, kendi boyutuna göre bir ruhu vardır. Yani onun madde yapısına karşılık bir de bir manada antimadde diyebileceğimiz bir mikrodalga yapısı bedeni vardır. Onun ruhudur. Nitekim geçmişteki tasavvuf ehlinin eserlerini okursanız, ben dünyanın ruhuyla buluştum, dünyanın ruhuyla görüştüm, bana şöyle bir surette göründü, şöyle şöyle mükaleme ettim diye anlatır. Tasavvuf kitaplarında bu yazar. Onu biz daha evvel söyleseydik, hadi canım hurafe denirdi. Ama bugün batılı bilim adamı dünyanın tümüyle bir organik yapıya sahip bir canlı olduğunu iddia ediyor, ortaya koyuyor. Her canlının da bir ruhu vardır. Her ruhun bir şuuru vardır. Her ruhun bir şuuru vardır. Niye? Çünkü senin bu kainatı meydana getiren, bu kainatı meydana getiren ana güç, cevher, o enerji dediğimiz şeyin bilinçli, şuurlu olduğunu artık biliyoruz. Çünkü evrenin her boyutunda, kesiminde bir düzen, sistem var. Bu da bir şuurun, bilincin eseri. Bu bir bilincin eseri olduğuna göre o nesneden meydana gelmiş her yapıda da kendi yapısına, boyutuna, kapasitesine göre bir bilinci var demektir. Dolayısıyla her organik veya inorganik yapının kendine göre bir ruhu ve o ruhun da kendine göre bir şuuru vardır. Öyleyse burada dikkat edeceğimiz nokta, varlığın, mevcudatın her kesiminde şuurlu varlıklar mevcuttur. İnsanın dışında. Cinlerin ve meleklerin sınıfları olarak. Esasında cinler de insanlar gibi çok basit, sınırlı bir yapı. Yani nasıl insan bu dünyada yaşıyor, cinler de bizim güneş sistemi içinde var olan varlıklar. Onun dışındaki sayısız yıldızlarda, güneş sistemin içinde bulunduğu galakside, Samanyolu'ndaki sayısız yıldızlarda akıl almayacağı kadar sayısız varlıklar var. Bunlara bugünkü dilde uzaylılar diyoruz. Eski dilde melekler denmiş. Işınsal yapılar. Bunları görmek denen olay bizim hayalimizde olur. Yani insanların hayalinde olur. Kim ben bir cini gördüm, kim ben bir meleği gördüm derse, bu gördüğü varlığın orijinalini değil, hayalindeki halini görmüştür. Esas itibariyle biz bir insan olarak hiçbir zaman karşımızdaki kişiyi değil, o kişinin beynimizdeki hayalini görürüz. Sen karşımda oturuyorsun. Senden çıkan ışık dalgaları geliyor, benim göz bebeğime vuruyor. Göz bebeğimden sarı noktaya aksediyor. Sarı noktadan beynime biyoelektrik bir mesaj geliyor görme siniriyle. Beyin bu gelen biyoelektrik mesajı kendi hücreleri arasında döndürerek, değerlendirerek beyninde bir hayal oluşturuyor. İşte senin görüyorum dediğin şey o beyninin içinde oluşan o hayaldir. Senin gerçekte görüyorum işte bu nesne dediğin şey beyninin içinde oluşan bir hayaldir. Nasıl ki rüya görüyorsun. Rüya gördüğün anda gözün kapalı. Dışarıdan gelen hiçbir şey yok. Ama beynindeki bilgiler senin beynindeki hayal mekanizması sonucunda bir hayal olarak sende görüntü şekline dönüşüyor. Aynı şekilde göz açıkken de gördüğün her şey aslında beyninde oluşan hayaller şeklindedir. Eğer görme aracın arızalıysa gördüğün hayal de ona göre arızalıdır. Gerçeğe uygun değildir. Bu da senin gene beyninde hayal gördüğünün ispatıdır. Birisi bakıyor, o şeyi orijinal olarak görüyor. Öteki bakıyor, görme bozukluğu var. Görme bozukluğu dolayısıyla o şeyi deforme olmuş bir şekilde görüyor. Niye öyle görüyor? Çünkü görme aracı arızalı. Arızalı araçtan yanlış bilgi beyne gidiyor. Yanlış bilgi gelince beyne, yanlış bilgiye göre bir değerlendirme yapıyor. Yanlış bir hayal oluşuyor beyninde. Şimdi meleği görüyorum veya cini görüyorum diyenlerin görme olayı da şu. O varlığı karşıda gözle değil. Şimdi bizim klasik bilgide bilgimiz beş duyuyu bildirir bize. Yani görme, işitme, koklama, tad alma, dokunma. Halbuki beynin bunun dışında sayısız algılama sistemleri var. Henüz bunu dağıtıp çözemedi. Çünkü tıp beyine girmedi. Eğer ki Batı dünyası trilyonlarca doları uzaya gitme yerine beyni çözme yolunda kullanabilseydi, bugün insanlık hayal edemeyeceğiniz güçlere ve özelliklere kavuşmuştu. Fakat ne yazık ki beyin araştırmalarına, beyin dalgaları bölümüne yeterli harcama yapılmadığı için, bu konuda yeterli araştırma yapılmadığı için, dışa dönük bu para değerlendirildiği için insan beynindeki mevcut o güçler henüz keşfedilemedi. Çünkü bunu keşfetmesi için evvela beynin yaydığı bu dalga boylarını çözebilecek bir cihaz üretmesi lazım. Ki bu dalga boylarına dayanarak beynindeki sırlar, beynin ürettiği dalgalar ve de ruh dediğimiz o mikrodalga beden çözülebilsin. Ama bu konuda bir olay söz konusu. Çünkü bir hadis-i şerif okudum ben. O hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki, ahir zamanda cinler yeryüzünde açık seçik bütün insanlara görünecek diyor. Bu ya insanların beyninin cinlerin dalga boyuna açık olması hasebiyle olacak diyorlar. Veyahut da belli bir araç gelişecek. Bu araç vasıtasıyla, mesela televizyon gibi bir araç oluşacak. Bu araç vasıtasıyla cinlerin varlıkları bütün insanlar tarafından görülebilecek. Şimdi bu idare mekanizması dediğimiz ricali gayb, yani görevli kişiler, bazı işler vardır, bunları bilfiil kendileri tatbik ederler, yaparlar. Bazı işler de vardır ki onları görevli meleklere veya cinlere yaptırtırlar. Bu görevli evliyaullah dediğimiz zevat her ayın 14 gök ayının 14'ü 15'ine bağlayan gecesi toplantı yaparlar. Bu toplantılarda dünyanın gidişatı hakkında, çeşitli ülkelerin durumları hakkında, tabii afetler, tabii olaylar hakkında vesaire belli kararlar alırlar. Bu kararların uygulamasını o bölgelerin sorumlularına verirler. O bölgenin sorumluları da emrindeki melekler veya cinleri kullanarak yürürlüğe sokar. Ama tabii bunu bilmez bir kişi. Yani o kişi kendinden yaptı der. Mesela o bölgenin sorumlusu tutar, diyelim ki mesela Peron'u etkiledi, Arjantin'de bir karar aldı, o kararın neticesinde o olaylar cereyan etti. Veyahut da diyelim ki Amerika'da Reagan'ı bir an etkiledi. O bir anlık etkilemeyle bir anlık bir karara vardı, bir imza attı. O bir imza, bir karar zaten bütün olayların temel kaynak noktasıdır. Nitekim bir hadis-i şerif vardır. O hadiste şöyle der. Eğer Allah bir olayı takdir etmişse o anda kişinin aklını başından alır, o kişi o fiili işler, sonra o kişinin aklını ona iade eder. Bu defa o kişi der ki, tuh ben ne yaptım da bu kararı aldım, ne yaptım da ben bu fiili yaptım der, pişman olur. Behemal Allah'ın takdiri yerine gelir diyor. Şimdi burada dikkat edin, behemal Allah'ın takdiri yerine gelir, Allah takdir etti gibi konularda yukarıdaki bir tanrının buraya müdahalesi olayını düşünmeyin. Bu işte bu manevi görevlilerin varlığıyla hakkın takdirinin ortaya çıkması olayıdır. Ama bunları dediğim gibi hiçbirimiz bilemeyiz. Mümkün değil. Yani ben burada bu olayı bir sistemi, çalışma sistemini, bir düzeni anlatma sadedinde izah ediyorum. Şimdi tenezzelül melaiketi ve ruh. Melaike ve ruh tenezzül eder. Bu tenezzül eden melaike ve ruh olayı, demin dedim ki, bir, içinden, özünden senin dışına, su yüzüne vuran bir olay olarak ortaya çıkar. Bir yönü bu. Bir yönü de, gerçekten bir fiil dışarıda yaşayan birimsel varlıklar var melekler olarak. Mesela, normal olarak insanların arasında dolaşan insan suretinde melekler vardır. Görünmeyen çeşitli olaylarda vazifeli melekler vardır. Çocuk 6. kattan düşüyor aşağıya, hiçbir şey olmuyor. Akıl, mantığın kavrayacağı olay değil. Evet, o anda orada görevli bir melek, onun eceli gelmediği için takdire göre, o çocuğu düşmeden evvel tutar, yumuşak bir şekilde yere bırakır. Ve o çocuk hiçbir şey olmaz. 6. kattan düşüp de bir bebeğin bir şey olmaması mümkün mü? Bütün kemikleri kırılır ama ona hiçbir şey olmaz. İşte bu böyle bir olaydır. Ama bu anlaşılamadı, idrak etmediği için halk arasında evet melekler korudu denir ama bilimsel olarak da buna bir çözüm getirilemez. Ölmeyeceği varmış, ölmedi der ve orayı siler atar gerisini, konuşmaz hakkını. O olayın temeli budur. Rahmet melekleri ayrıdır, gazap melekleri ayrıdır vesaire. Şimdi olaya şöyle bakın. Bir deyişe göre zelzele tabii bir olaydır. Bildiğimiz gerçekten tabii olaydır. Yer altındaki yerleşme olayları, fay kırıkları veya vesaire bunun gibi yer altındaki bir takım olaylar. Fakat bir başka yönden bakarsak bütün tabii olaylar meleklerin iradesiyle oluşur. Şimdi bu ikisini nasıl bağdaştıracağız? Halbuki çok basit olan. Olayı çözmek çok basit. Yalnız işin mahiyetini çözmek noktasında problem. Burası gerçekten çok önemli bir husus. Biz yıllar yılı, yani 1800'lerin ortalarından bu yana 1920'lere, 30'lara kadar koyu bir maddecilik felsefesiyle şartlandık. Tamamen beş duyuya dayanan madde vardır felsefesiyle şartlandığımız için olayı çözemiyoruz. Halbuki 1920'lerden sonra, hele hele 50'lerden sonra ortaya çıkar bir bilimsel gerçek var. O gerçek de şu, madde diye bir şey yoktur. Maddenin kabulü ancak beş duyu algılamasıyla söz konusudur. Beş duyu bize maddenin varlığını gösteriyor. Gerçek de madde dediğin şey moleküler bir yapıdır. Mesela şu odayı, salonu bir milyar defa büyütme gücüne sahip olan elektron mikroskopunun lamına koysak, aynı beynimizle, aynı göz bebeğiyle yukarıdan baksak, lambda ne senin varlığın, ne benim varlığım, ne sehpanın, ne halının, ne masanın varlığı kalmaz. Burası tek bir bileşik atomik kütle olarak gözükür mikroskopta. Yani eğer algılama aracımız, göz bebeğimiz o elektron mikroskopunun mercek kapasitesinde olsaydı, aynı beynimiz burada insan, hayvan, nebat, maden, koltuk vesairenin varlığına değil, bu salonun salt atomik bir kütle halinde tek bir yapı olduğuna hükmedecek. Eğer bu daha yüksek bir büyütme kapasitesiyle beyne ulaşsaydı, bu sefer tüm varlığı, mevcudatı mikrodalgalardan ibaret, kozmik ışınlardan ibaret bir yapı olarak görecekti. Yani varlığın aslı, orijinali elektromanyetik dalgalardan müteşekkil, kozmik ışınlardan müteşekkil bir yapı. Şimdi bu varlıktaki esas enerji dediğimiz öz cevher bilinçli olduğuna göre, bir kozmik bilinç söz konusu olduğuna göre, varlığın katlarındaki her bir yapı da bu evreni meydana getiren kozmik enerjiden meydana geldiğine göre her bir yapıda bir şuur, bir bilinç var. Dolayısıyla madde adını verdiğimiz esasında atomlardan veya onun özü olan elektromanyetik dalgalardan oluşmuş her bir yapıda kendine has bir şuur var. Melek kelimesiyle kastedilen melk, kuvvet, güç de enerji olduğuna göre sen şimdi istersen fay kırılması depreme yol açmıştır de, istersen melekler yol açmıştır de. İzah edebildim mi bu olayı? Şimdi konumuzun can damarı olması hasebiyle biraz daha melek bahsini açmak istiyorum. Melek adı verilen varlık vasfı itibariyle, mahiyeti itibariyle ışınsal yapı, Yani bir tür enerjidir. Bu enerjinin yoğunlaşmış hali olan yapı yoğunlaşarak atom boyutunu ve nihayet moleküler yapıyı meydana getirir. Bu moleküler yapılar da çok büyük miktarlarda birleşerek bizim madde diye tespit ettiğimiz yapıyı meydana getirir. Bu atom altı boyut, mikrodalga boyut, atomun içinde, özünde mevcut olan bu boyut, melek adıyla kastedilmiştir eski dilde. Atomun içinde derken sadece dünyanın atomu içinde olarak düşünmeyin. Uzayda mevcut olan her noktada bu ışınsal yapılar mevcut. Ve bunlar kademe kademe, mesela basit bildiğimiz bir yapının bir antimaddesi, mikrodalga yapısı var olduğu gibi, mikrodalga yapısı ve antimaddesi var olduğu gibi, dünyanın da bu böyle mevcut, güneşin de mevcut, güneş sisteminin de bir ruhu mevcut, sayısız yıldızların da ruhları mevcut, galaksinin de kendine mahsus bir ruhu mevcut. Yani her yapı kendisinden büyük olan bir üst yapının bir parçası, bir azası şeklinde düşünün. Dolayısıyla tüm galaksinin bir ruhu mevcut. Galaksilerin bir ruhu mevcut. Yani bu hafsalaları son derece zorlayıcı bir olay bu. Neyse biz o boyutlara gitmeyelim de şöyle düşünelim. Yeryüzünde mevcut olan bildiğimiz her nesne esasında orijini atom altı boyutu itibariyle meleklerin varlığından meydana gelmiştir. Yani senin ben dediğin şu vücudunun bir mikrodalga kopyası olarak ruh, beyninin ürettiği bir ruhun var olduğu gibi vücuttaki hücrelerinin, organlarının varlığı dahi meleklerin varlığından, yani atom altı boyuttaki elektromanyetik dalgalardan oluşan bir özü var. Hatta bir basit manada dilde vücudun melekelerinden söz ederiz. Yani bu kuvvetlerin kendiliğinden otomatik çalışması halinden söz ederiz. İşte bu varlık üzerindeki görevli ve şuurlu varlıklar melek diye tavsif olmuştur. Bu yapılar üzerinde tasarruf edebilen beyinler ve beyin güçleri söz konusudur. Şimdi burada bir noktayı da açıklığa kavuşturayım. Beyin-ruh ilişkisinde, daha evvelki anlatımlarımda, beynin 120. günden itibaren kişinin kendi ruhunu meydana getirdiğini ve bu ruhun beyindeki tüm güçlerle yüklenmiş olduğunu ve bu ruhun belli bir süre sonra bedenden ayrılacağını anlatmıştım. Yalnız burada anlatmadığım bir husus vardı. O da şu: beyinle ruh arasındaki karşılıklı ilişki. Beyin enerjiyi üretiyor, ruha yüklüyor.
Fakat ruh da kendisindeki bu güçle beyni takviye ederek, vücudun biyoelektrik enerjisini takviye ederek kişinin hayatiyetini devam ettiriyor. Şayet ruh herhangi bir sebeple bedenden ayrıldığında eğer bedene geri dönmezse, beyin bu ana takviye enerjiden yoksun kaldığı için hayatiyeti de son buluyor ve ölüm dediğimiz olay oluyor. Ruhun bedenden ayrılması, kopması dediğimiz olay meydana geliyor. Yani beyin bir yönüyle ruhu meydana getirip ona belli enerjiyi, kendisindeki belli enerjiyi yüklerken, bu enerji feedbackle geri dönmeyle aynı zamanda da beynin ve vücudun enerjisini takviye ediyor. İşte kuvvetli ruh, ruhu kuvvetli, tasarruf sahibi dediğimiz olayın biz oluş sebebi de bu. İşte bu yüksek beyin gücüne sahip kişiler, belli görevli varlıklar üzerinde tasarruf ederek onlara istediklerini yaptırtıyor. Bu sade yaptırtma değil, yani onları kullanarak belli şeylere haber alabiliyor, belli bir takım şeylere muttali oluyor, belli şeylere yön verebiliyor, çevresine yararlı oluyor. Zaten bu kişilerden çevreye hiçbir zaman zarar ulaşmaz. Yararlı olabiliyor vesaire. Bunlar da hep o kişinin beyin gücüne bağlı olan olaylar. Yani biz beynimizi ne derecede güçlendirebilirsek, o derecede belli güçlerin bizde ortaya çıkması olayı söz konusu. Bizim beynimizi güçlendirebilmemiz dediğimiz olay, bir diğer manada Allah'ın halifesi olarak var olmuş olan insanın Allah'ın özelliklerine, yani ilahi isimlerde bahsedilen özelliklere sahip olması hasebiyle o özellikleri ortaya koyması mevzubayız. Senin beyninde o ilahi özellikler, güçler mevcut ve sen o ilahi özellikleri, güçleri ortaya çıkartabiliyorsun. Bunun için de beyin kapasitesinin artması, beyin kapasitesi artması için de beynin kullanılabilen yönündeki biyoelektrik enerjinin kullanılmayan alanlara kaydırılması. Bu da beyinde yapılan belli kelime tekrarlarıyla hasıl oluyor. Şimdi işte demin kaldığımız yerde gelirsek, gökten melekler ve ruh. Tenezzelül melaiketi ve ruh. Melaikeler, yani çeşitli bir varlıklar tenezzül eder. Ve de ruh diyor. Şimdi burada özellik noktası bu. Ruhlar demiyor. Veya ruhlar anlamına gelen ervah demiyor. Tenezzelül melaiketi ve ruh. Şimdi bütün bu varlık sisteminden sorumlu olan bir ana ruh var. Bunu bugüne kadar söylemedim hiç. Yani ne siz duydunuz ne de sizden eskiler duydu. Bunu bugüne kadar hiç açmadım. Bu yaşadığımız tüm sistemi yöneten bir ana ruh var. Ruh ismiyle kastedilen bir ana varlık var. Bu sistem içindeki bütün melaikeler o ruhun emrindedir. Bu bahsedilen ruh, ruhu azam diye bahsedilen kainatın ruhu değil. Sistemin ruhudur. Biraz daha ileri gideyim. Bu kıyamet günü bütün insanlara Rabbinizi göreceksiniz anlamında bahsedilen, Rabbiniz diye kastedilen bu sistemin ana ruhudur. Burada hemen bir anda bocalayacaksınız ister istemez. Hani biz Rabbimizi göreceğiz derken ana ruhumu göreceğiz. Ya gayet basit. Sana bütün ne, her ne yana baksan onun veçhizini görürsün diyor. Bütün bu varlık her zerre ondan meydana gelmemiş mi? Evet. Dolayısıyla esasında sen zaten kime baksan o kişi, baktığın kişinin özünde Allah'ı görmüyor musun? Görüyorsun. E peki baktığın her birimde Cenab-ı Hakk'ın varlığını görebiliyorsun da bu sistemi ve bu sistemin özü olan o ana ruh görünme olayında niye Rabbini görmüş olmuyorsun? Bunun mantığa ters olan tarafı ne?
Ana ruh da bir şey mi oluyor? Melek mi oluyor? Allah'tan mı? Yani
Allah, hayır.
Allah'ın sıfatları var.
Allah'ın esmasının ne, esmasıyla Allah'a ait o manalarla oluşmuş bir varlık, bir ana ruh.
Evet.
Ama yani
bir üstünlüğü var yani Allah'tan yani.
O ilahi kuvvet, kudret, ilim, vasıf, bütün isimler, manalar onda ortaya çıkıyor.
O zaman ne oluyor?
Bizden üst yapı. Yani yapıların kademeleri yok mu?
Evet.
İşte bu katlar içinde bizim sistemin bir üst katı oluyor, bir üst plan oluyor.
O zaman yine Allah merhamına gelmedik mi?
Yani hayır. Hayır. Böyle bir birim var. Melekleri düşün. Meleği kabul ettiğin zaman sen yukarıda bir tanrı olayını mı kabul ediyorsun? Hayır.
Ama işte yeri geliyor o şekilde bir işler görüyor. Şimdi mesela Adem'e emrolar, emir altında olan melekler var dediniz. Daha sonra itaat eden melekler var.
İtaat yani etmeyen zaman, değil. Adem'e tabi olmakla görevler olmayan melekler. Evet. Onlar zaman, galaktik boyuttaki melekler.
O zaman burada bir şahıs durumu olmuyor mu düşünce olarak?
Şahıs durumu var tabii ama bu şahıs durumu derken bu şahıs yani şahıs derken bizim gibi maddi bir varlık değil, tüm sistemin ruhu. Böyle bir varlık.
Bizim sistemimizi
şimdi tüm galaktik sistemin ruhu ayrı.
Dünyanın şey oluyor.
Bizim sistemin ruhu ayrı. Bizim sistemin ötesinde şimdi belli bir kümesel kademe var.
Şey olarak, sistemlerin ruhları olarak.
Evet. Yani kademe kademe olan bir olay söz konusu.
Bu sistemin
şimdi bu sistemin ruhu. Ana ruhu ama bu sistemin o ana ruhu dediğimiz varlık nasıl insan ilahi isimlerden müteşekkil? Nasıl melekler mesela bir kısım melekler var Allah'ın Subuh Kuddus isimlerinden müteşekkil. Bir kısım melekler var Allah'ın Kahhar Gazap isimlerinden müteşekkil. Mesela Azrail dediğimiz melek Allah'ın Kahhar isminin kuvvet ve kudretiyle var olan bir melek.
Bunlar da cinler gibi
bir ışınsal
yapı dediniz. Bunlar ışınsal gibi bir yapı değil mi? Yani değil mi?
Şimdi cinler alt dalga boyutu yani bizim ruhumuz gibi bir tür mikrodalga yapıdan oluşmuş. Mikrodalga boyutu. Yani bir madde boyutu var.
Ama
bir atom
var. Yani bir gibi varlık. Ben bizim aklımızın gözümüz görmüyor ama hepsini o da bir varlık oluyor.
Biz gibi demeyelim. Yani bir birim, bir varlık. Yani meleklerden daha üst boyutta. Yani şimdi şöyle anlatıyorum bak. Madde boyutu var, atom boyutu var, atom altı elektromanyetik dalgalar, kozmik ışınlar boyutu var. Bir de onun altında bir boyut var, nur boyutu tabir edilen. Bizim ruhumuz nar boyutudur. Cinler de nar diye tabir edilen kozmik ışın boyutudur. Bu bahsettiğim ruh dediğim yapı ise meleki boyut olan nur diye eski dilde tarif edilen enerjiye çok yakın plandaki bir boyut. Enerjinin bir üst boyutu oluyor yani.
Yani melekler, cinler gibi bir varlık değil mi bana düşünüyorsunuz?
Hayır. Meleklerin üst yani meleklerden daha bildiğimiz meleklerden daha güçlü bir ana melek diyelim. Yani melek kelimesini melek güç, kuvvet diye anlıyoruz ya. Öyle bir yapı bu.
Ben ana yaptığı şey yapmadım da şimdi evrende varlık olarak şu anda şey yaptığımız insan değil. Bitkileri saydınız. cinler.
Melekler.
Melekler
kılı
kılı... cinler gibi bazıları yapabilen şahıslar değil mi?
Melekler de cinler gibi bir takım işleri yapan, çok değişik yapıları ve suretleri, çeşitliliği olan bir sınıf. Bu ruh isimli varlık da bir melek zaten, yani melek dediğimiz sınıfa giriyor. Ama melek kelimesini biz şimdi klasik şartlanmayla çok basit manada tanıyoruz. Halbuki bu melek kelimesiyle kastedilen sınıf çok muazzam bir sınıf. Yani şu anda bizim hafsalamız onu almıyor. Bunu zaman içinde olayı derinlemesine etüt ettikçe çözebileceğiz. Çünkü biz daha cin sınıfını tam anlayamadık, idrak edemedik. Kabul ediyoruz varlığını cinlerin, ruhlar gibi bir şey diyoruz ama ne olduğunu çözemedik. Dolayısıyla bu melek dediğimiz sınıf çok farklı bir sınıf. Bu melek sınıfının içinde bu ruh dediğimiz varlıkta. Fakat melek sınıfının içindeki sayısız daha düşük kapasiteli, güçlü meleklerden ayırmak gayesiyle onu hasreten ruh ismiyle anıyor. Yani bu olayı bir kere her şeyden önce boyutsal olarak düşünüp idrak etmek zorundayız.
Dünyanın ruhu dediniz. Dünya ruhu tek bir ruh mu olur?
Evet, dünyanın ruhu tek bir ruh. Tek bir yapıya tüm tek bir ruh.
O zaman hepimiz aynı ruh bireyi olacağız. Ve dolayısıyla yapacak işler değilse, hani beraber sabah çıkacak, hepimiz beraber çıkacağız. Yani kalırsan hepimiz kalacağız. Bir şey çıkıyor.
Şimdi burada zaten bir, her ne kadar senin dediğine benziyorsa da aslında bir yönüyle de çok ayrı bir olay var. Onlar kıyamet günü huzurumuza tek bir fert olarak gelirler diyor ayet-i kerimede. Burası önemli bir manadır. Bir insan ruhu vardır, bir insanlık ruhu vardır. Bunun derine girdikçe... karışıyor ve detaylanıyor. En iyisi biz bu konuyu bugünlük fazla deşmeyelim. Evet.
Şimdi bu sizin en üst boyutta ruhu azamın üstündeki...
Ruhu azamın üstünde hiçbir şey yok. O son öz boyut. Onun ötesinde, onun ötesi diye bir şey yok. Onun iç dünyası, batını var ehadiyet, dış dünyası var vahidiyet ve de rahmaniyet, melikiyet, rububiyet gibi dediğimiz efal alemine gelen bir sıralama söz konusu.
İnsanın kâmilce sistemin ruhundaki bağlantı ne? Yani ne denilebilir?
İnsanı kâmil, hakikat-ı Muhammediye diye kastedilen varlığın özü olan ve zahirde Hazreti Muhammed suretiyle timsal olunan varlık. Sistemin ruhu, gavsiyet mertebesinin özüdür. Aradaki fark korkunç.
Ama bir boyut farkı yok. Yani gavsiyet mertebesiyle Hazreti Muhammed'in
gavsiyetin özü, orijini, cevheri ruhu azam. İnsanı kendisi.
Yani bu bir mertebe ya da bir kimsel olay mıdır, yoksa bir boyut farkını mı işaret ediyor? Gavsiyet mertebesi.
Boyut farkı otomatikman terkipsel farkı meydana getiriyor.
Sıfatları mı değil, isimlerinden mi diyor?
Ruhu azam dediğin, insanı kamil dediğin olay sıfat mertebesi ve sıfat mertebesine sahip zat ile alakalı. Burada bizim bahsettiğimiz olaysa bunların hep efaldeki ortaya çıkış şekliyle alakalı. Bunları karıştırmayayım birbirine. Bunlar tamamen apayrı olaylar. Neyse, tenezzülül melaiketi ve ruh. Melaikeye ve ruh o gecede iner. Min külli emri. Selam. Her emr ruh boyutudur. Yani her birimin kendi içindeki, özündeki, basit olarak söyleyeyim, hakikat noktası, hakikat mertebesi. Bu hakikat mertebesi kişide ortaya çıktı mı, İşte selamet dediğimiz hal kişi için meydana gelir. Kendi özünü bulmak suretiyle kurtuluşa ermek. Yani bu o kişide ortaya çıkma fırsatı arar. Kendi içindeki o yüzey ortaya çıkar. Ama o anda uyanıksan, farkındaysan, belli bir idrak noktasındaysan bu sana ancak açılır, bunu idrak edebilirsin. Yoksa o anda sen uykudasın, gaflettesin, böyle bir olaydan haberin yok. Senin içinde böyle bir olay cereyan eder, geçer gider ve hiç farkında bile olmazsın.
Çok güzel bir yayın vardı televizyonda
ama televizyon... Ama cihazın kapalıdır, onu alamazsın. İşte Kadir Gecesi denen şey, o gece içinde olan bir süreçtir. Yani bütün gece boyu Kadir değildir. O gecenin içinde bilemedin 15 dakikalık bir andır. Süredir. İşte o fecre, yani o süreç içinde bu tenezzül eden varlıkların oluşturduğu tesir fecre güneş doğuşuna kadar hükmünü icra ettirir. Ama esas oluşu onun 10-15 dakikalık bir süre.
12'den sonra mı yoksa 12'ye kadar mı? Yoksa bu...
Genellikle gece yarısından sonra.
Geceden sonra kadar mı?
Gece yarısından sonra.
Fecre kadar.
Güneşin ilk ışıklarının çıkmaya başladığı ana kadar.
Tamam, kullanayım galiba.
5 saat falan mı?
Eğer 12'den sonra başlamışsa 5.5 saat. Ama 12'den sonra başlamaz da 2'de olur. 3'te olur.
Genel anlamda. 5 saat çok önemli.
O anı yakalamak çok önemli.
Kadir Gecesi'nin hakikaten 27. gece olduğuna dair bir şey var mı?
Şimdi bu konuda birkaç tane hadis-i şerif var. Senenin bütün gecelerinde Kadir'i arayın diyor bir hadis. Bir hadis, Ramazan'ın bütün gecelerinde arayın diyor. Bir başka hadis, Ramazan'da tek gecelerde arayın diyor. Bir başka hadiste, 20'sinden sonraki tek gecelerde arayın diyor. Bir başka hadiste, 25'inden sonra arayın diyor. Bir başkasında, 27'si gecesinde arayın diyor. Şimdi bunların içinde 27. gecesinde arayın dediği için 27. geceyi esas alıyoruz biz. Tek gece ve 27. geceyi esas alıyoruz. Dolayısıyla yani 27. gecede olma ihtimali büyük. Ama hiç kimse kesin olarak çıkıp, tabii maneviyat ehli kişiler hariç onlara bir şey diyemem. Onlar çünkü keşfe açık olduğu için, perde kalkık olduğu için o anı bilir, bulur, yakalar. Onlar hariç. Genelde hiç kimse kalkıp da böyle bir özelliği yoksa bu gece Kadir'dir, şu an Kadir'dir diyemez. Eğer o anı görüyorsa, biliyorsa, arkadaş evet ben görüyorum diyorum diyorsa mesele yok, kabul ederim. Ama böyle bir özelliği yoksa kimse diyemez. Ama bu hadise istinaden 27. gecede olması büyük ihtimaldir denir.
Üstad peki bu konuşma anımızda bu iş Kadir...
Benim algılamasına göre ya da kendisinin bulduğu şeye göre, pozisyona göre bir sapma oluyor. Bir açı farkı oluyor.
Şimdi beynin o andaki kapasitesine ve özelliğine göre gelenler değerlendiriliyor. Gelen herkese ortak geliyor.
Dalgını alıyor, alabildiğini.
Gelen kozmik dalgalar dünya üzerine herkese eşit pozisyonda geliyor. Sana çok geliyor da bana az geliyor değil. Fakat herkes kendi beyin kapasitesine, beyin açılımına göre o gelen dalgaları değerlendirip çözüyor. Yani sana o anda gelmedi de dalga bana geldi. Değil. İkimize de aynı anda aynı dalgalar geliyor. Fakat ben onu beyin kapasitem kadar değerlendiriyorum, sen beyin kapasiten kadar. Yani senin radyo alıcın sırf orta dalgalı. Sırf orta dalgaya tekabül eden dalgaları değerlendirebiliyorsun. Benimki sırf FM'e dönük, FM'i değerlendiriyor. Ötekininki kısa dalgada 5 bandı var. O kadar çok dalgayı değerlendiriyor.
Burada zikirle.
İşte beyindeki bu alma kapasitesini arttıran olay da zikir ve ibadet olayı.
Ama bu kapasite çıktı.
Nasıl?
Yani şimdiye kadar hep beyin kapasitesiyle ilgili bir olay diyorduk. Şimdi bir de ruhun beyni takviye etmesi var.
Gayet tabii. Şimdi beyin kendi enerjisini ruha yüklediği için beyin ne derece güçlü olarak ruhu yüklerse ruh o kadar güçlü oluyor. Ruh, ve o kadar güçlü olarak da bedeni destekleyebiliyor.
Bedeni desteklenmesi
yani beyni destekliyor. Tabii ki.
Tasarruf olayı mı?
Şimdi tasarruf dediğimiz şey görevli velilerin özelliğidir. Bu senin tasarruf kelimesiyle kastettiğin şey esasında iki ayrı özelliktir. Nasıl ki fetih ve keşif iki ayrı özellikse, nüfuz ve tasarruf diye de iki ayrı özellik vardır. Bütün velilerde ortak olan özellik nüfuzdur. Yani kişisel güç, beyin gücü veya ruh gücü dediğimiz olan. Herhangi bir olayı veya herhangi bir meseleyi çözmek için veya karşısındakine bir şey verebilmek için kendi nüfuzunu kullanır. Yani bu demektir ki kendi beyin gücünü kullanarak karşısındakinin beyninde belli bir kapasite açılımı yapar. Bu kapasite açılımının neticesinde de onda belli bir idraki oluşturur. Fakat o kişinin daha sonra belli çalışmalarla bu beyin kapasitesini takviye etmesi ve arttırması şarttır. Yoksa belli bir süre sonra orada kapanma, gerileme olur. Bu nüfuzdur. Tasarruf ise herhangi bir velinin görevi gereği olarak kendi emrine verilmiş melekleri veya cinleri kullanarak herhangi bir olayı oluşturmasıdır. Görevi gereği emrindeki melek veya cinleri kullanarak o olayı oluşturması tasarruf denen şeydir.
Farkında yani değil mi ustam?
Farkındadır tabii.
Farkında olmayarak yapıyorsa o tasarruf değil.
Tasarruf değildir o. Zaten görevli veliler genellikle tasarruf sahibidir ve farkındadır.
Farkında olmasa zaten tasarruf sahibidir.
Onun dışındakiler... Yani öbür onun dışında, görev dışındaki olaylar kişisel nüfuz olayıdır. O göreve taallük etmez. Yani bulunduğu çevresindeki belli kişilere yardımcı olma gayesiyle kendi beyin gücünü kullanmasıdır.
Bu 124 bin veli içinde geçerli yani.
124 bin veli içinde bu nüfuz dediğimiz, kişisel nüfuz dediğimiz olay geçerlidir.
Tasarruf, 124 bin kişi de tasarruf sahibi olduğunu bilir mi efendim?
Tasarruf sahibi değil, nüfuz sahibi. Karıştırmayın. Tasarruf sadece görevli velilere has olan bir olaydır.
Şimdi o zaman görevli veli, tasarruf edecek. Şimdi diyelim, benim üzerimde tasarruf etme...
Görevli veli zaten senin üzerinde normal olarak tasarruf etmez. Onun görev sahasına girersen sen, o zaman senin üzerinde tasarruf eder. Yani öyle bir olay olacaktır ki, öyle bir toplumsal olay olacaktır ki, sen de o toplumsal olay içinde bir fertsindir. O olayın oluşmasıyla ilgilisindir. O zaman senin üzerinde tasarruf eder. Yoksa normal şartlarda hiçbir zaman etmez. Kişilerin yaşamına etki edilmez.
Eyalet gibi, bölge gibi idare ediyor yani.
Gayet tabii.
Şimdi biraz evvel demiştin, hani biz bu velileri görüp tanıyamıyoruz.
Tabii.
Normal insanlar olarak. Bunların gelişlerinin sebepleri var. Hani halka kendini tanıtmadıkça...
Halka kendini tanıtmasına gerek yok. Halkın onu tanımasına da gerek yok zaten. Halkla ilişkisi yok.
İnsanlığa yardım veya şey olabilir. Yani hikmetini, tasarrufunu nasıl gösterecek insanlar
üzerinde? Göstermesine gerek yok ki. O zaten ilahi takdir gereği veya takdir gereği olarak toplantıda alınacak kararları uygular. Neydi sualimiz? Hristiyanlar Kadir Gecesi yok.
Hristiyanlığımızdaki azizler ve ruhbanlar. Hı. Onların da cennette olduğu gibi bu şey... kabul ettiğiniz şeye erişenleri var mıdır? Ya bir dereceleri
Şimdi olay şu. Eğer bu Hristiyan azizler, ruhbanlar gerçekten samimiyetle belli bir takım çalışmalar yaparlarsa, bu yaptıkları çalışma neticesinde onlarda belli bir açılım olur. Bu açılım neticesinde intikal ettikleri alem içinde Hazreti Muhammed'in ve diğer velilerin yerlerini görürler. Bu görüş onların onları kabul etmesine yol açar. Onları kabul ettiği anda zaten o Müslüman olmuş durumdadır. Hazreti Peygamber'e bağlanmış durumdadır. Fakat bu bağlanıştan sonra da yerine göre onların Hristiyanlık görünümünü veya azizlik, rahiplik görevini, görünümünü terk etmeleri istenmez. Onlar o şekilde görünürler, davranırlar. Fakat gerçekte Müslüman olmuşlardır. Veli hükmündedirler. Dolayısıyla sen dışarıdan baktığın zaman o azizde veya o ruhban kişide belli bir takım olağanüstü hallere rastlayabilirsin. Ama bu onun Hristiyanlık olarak elde ettiği bir olay değil, İslamiyet'in özellikleri dolayısıyla kendinde çıkan bir hal. Bu işin incelik noktalarından bir tanesidir. Ve bu tip böyle çok kişilere de rastlanmıştır yani geçmişte. Rahip olduğu halde büyük belli güçleri vardır. Ve o kişiye derinlemesine yönelindiği zaman kendisi demiştir ki ben Müslüman olmuşumdur fakat bunu açıklamıyorum. Ve açıklayamaz. Nasıl? Çünkü bir kural vardır. Herhangi bir kişi manevi göreve intikal ettiği anda hangi zahiri görevde, rütbede, kıyafette, giyinişte vesaire haldeyse o halini değiştiremez artık. O hale ve o mesleğe devam eder. Dolayısıyla bu yüzden de yani hiç tanınmalarına imkan yoktur. Allah'ın bir insana yeryüzünde yaşarken nasip edeceği nimetlerin en başında gelenlerden bir tanesi, en büyüğü demiyorum. Çünkü en basit, en büyüğü aklın, şuurun ve sıratin yerinde olarak evvela yaşamak, bunun imanlı bir yaşam olmasıdır. En büyük nimet budur. Ondan sonra gelen en büyük nimet, böyle bir zata rastlayıp, onun ilminden yararlanarak kendine maneviyata, ahirete, ebedi hayata, Allah'a dönük bir biçimde değerlendirebilmendir yaşam. Çok önemli. Çünkü bir yığın insan var, hiçbir şeyden haberi olmadan bu dünyadan geçip gidiyor. Kime rastlayacak? Kime hesap soracaksın? Niye bana rastlatmadın diyebilir misin? Misalini sen verdin. Bugün çok güzel bir misal verdin. Allah adildir, herkese eşit. Niye? Öteki adam, ikisi de kalp hastası. O adama milyonları veriyor. O adam gidiyor Amerika'da kalp kapakçığını değiştiriyor. Daha kaç sene yaşıyor. Ötekinin parası olmadığı için kalp kapakçığını değiştiremiyor. 3 ayda ölüp gidiyor. Şimdi 3 ayda ölüp giden adam kime hesap soracak? Benim, bana niye para vermedin de beni yaşatmadın diye. Bunun gibi. Sen tutuyorsun, gidiyorsun bilmem nerede falanca yerde bir veliye rastlıyorsun. Onun hayır duasını alıyorsun, himmetini alıyorsun. Öbür adam rastlamıyor. Yani bu dünya kim kime dünyası bir noktada. Kime ne isabet etmişse şansını o.
Şu olay da var. Benim hac olayı. Benim adam işçi, imkanı hacca gidemiyor.
Gidemiyor. Ötekine de imkan vermiş, o adam da gidiyor orada bir güzel arınıyor. Tabii.
Sıfırlayıp geliyor.
Tabii. Ya kimin nasibine ne düşerse.
5 milyon lira, 5 milyarlık adam gidemiyor dediği gibi artık. Öteki her sene 5 milyon.
Burada bakın biz yanlış, basit bir şartlanmayla olaya bakıyoruz. Diyoruz ki ya bana para verdi de ona vermedi, ona para verdi de bana vermedi. Ya buna gelene kadar o kadar sual var ki. Bir kere
seni Türkiye'de doğurdu, ötekini Amerika'da doğurdu, ötekini Afrika'da kabilenin ortasında doğurdu, dünyaya getirdi, ötekini Hindistan'da Ganj kıyısına getirdi, ötekini kutupta dünyaya getirdi. Daha dünyaya gelişinde bir kere eşitlik, adalet diye bir olay yok ki. Senin anladığın manada adalet yok ama. Allah'ın adil olması başka, senin anladığın adalet başka. Seni zengin alim babadan dünyaya getiriyor, ötekini fakir cahil babadan meydana getiriyor.
Yani zenginin işi yine rahat gibi geliyor ona.
Gayet tabii. Gayet tabii.
Ben biraz daha tersine çıkıyorum. Gerçeğe giderseler ama gerçeğe gitmeyip parası olduğuna
da... O zaman da kendini helak etmiş
oluyor. Zaten, fakire zaten helal bir şey değil, farz değil, sabır ediyor.
Yani işin bura yönüne gelene kadar sen doğuştan bak olaya bir kere. Yani doğuşta eşitlik yok. Dolayısıyla yani böyle bir eşitliği bir kere hiç arama. Sen sadece kendi içinde bulunduğun şartlar içinde kendini en iyi şekilde kullanmaya şu verilmiş beyin nimetini en güzel, seni en hedefe yaklaştıracak bir biçimde kullanmaya bak. Bizim yapacağımız olay bu. Bu yolda ne çalışma yaparsak, çünkü ayet-i kerime çok sarı. Leyse lil insane illa ma sea. İnsan için kendi sayinin getireceğinden başka bir şey yoktur. Leyse yoktur lil insane, insan için illa ancak ma sea. Onun sayinin, yani çalışmasının ona getireceği bir takım şeylerden başka bir şey insan için mevzu bahis değildir diyor. Yukarıdan, havadan gelecek bir şey. Şimdi insanın çalışmaları, fiilleri nasıl meydana geliyor? Kişiden çıkan bütün fiiller, ki buna duyguları, düşünceleri vesairesi de dahil, bunların tümü onun terkibinin getirdiği oluşlardır. Fakat bu terkibi dediğimiz şey nedir ve nasıl oluşuyor? Bunu eğer teknik olarak izah etmek gerekirse şöyle anlatacağız. Şimdi bir camı alalım. Bu cam dediğimiz şey... Cam dediğimiz şey hamur halinde oluşur. Bu cam hamurunu eriyik halindeyken düşünüyoruz. Buna biz o renk sabit hale geldi camda. Sonra o camı, renkli camı aldık. Herhangi bir ışık kaynağının önüne koyduk. Fakat nereye koyduk? Mesela güneş ışığının altına koyduk. Güneş ışığında gelen ışık esasında renksiz bir ışık. Fakat o camdan geçerek camın arkasına o camın rengiyle renklenmiş olarak vurdu. Şimdi burada dikkat edilecek nokta şu. Gelen ışıktır ve renksizdir. Fakat camdan geçerken renklenmiş ve arkaya renkli olarak vurmuştur. Renk gelen ışığa değil, o camın halitasına aittir. Bırak. Renk gelen ışığa değil, camın halitasına aittir. Hamuruna aittir. Hamurunda mevcut olan şeydir. Vurduğu yerde, yansıdığı yerde meydana gelen renk o camın terkibinde oluşmuş olan renkten dolayıdır. Ancak burada şunu gözden kaçırmamak lazım. O camın terkibinde, yapısında mevcut olan renk de gene ışıkların, ışınların meydana getirdiği bir renktir. Dolayısıyla o terkip gene belli bir ışıkla oluşmuştur. Onun dışında değildir. Şimdi bizim varlığımız bu varlığın dışında oluşup da buraya gelmiş bir varlık değil. Allah'ın varlığı dışında oluşup da dünya üzerine gelmiş bir varlık değil. Allah'ın varlığı bünyesinde bir varlıktır. Dolayısıyla varoluşumuz Allah'ın varlığıyla var olan bir varlıktır. Allah olmadığı takdirde biz zaten olmayız. Yani biz dediğimiz şeyler Allah'ın varlığıyla kaim varlıklardır. Ve ondaki manalar bizim hamurumuzu meydana getirmiştir. Tabii mecazi anlamda bunu söylüyorum. Dolayısıyla bizim varlığımız ondaki manaların hamuru ve de belli bir formül altındaki hamuru olduğu için, ki buna terkip diyoruz, bu terkibi oluşturan ögeler Allah'ın esma-i ilahisidir. Yani 99 ismi de bizim terkibimizde, hamurumuzda mevcuttur. Ama kimi güçlü olarak, kimi zayıf olarak. İşte bu terkibimizde mevcut olan manalar da beynimizin oluşma evrelerinde çeşitli takım yıldızlardan gelen kozmik ışınımların beynimizdeki tesirleri neticesinde oluşmuştur. Böylece oluşan beynimiz, yani terkipsel yapımız, daha sonra çeşitli takım yıldızlardan gelen ışınların etkisiyle belli kararlar, duygular, düşünceler oluşturur. Bu kararlar, düşünceler, duygular vesaireler her ne kadar o gelen ışınların tesiriyle olursa da o şekle bürünmesi, o duyguyu veya düşünceyi oluşturması beynin terkibi dolayısıyladır. O terkibe sahip olmayan bir başka beyinde aynı gelen ışınlar başka türlü duygular ve düşünceler oluşturur. İşte bu nokta kişiyle ilahi yapının fark edilmesi noktasıdır. İlahi yapıda renksiz ve sınırsız olan manalar, bu terkibi yapıyı da ortaya çıktığı zaman yaratılmış denen manaları meydana getirir. Yani yaratılmışlık noktası ilahi manaların terkipsel bir hal almasıyla birlikte başlar. Hangi varlık ki bir terkipsel yapıya sahiptir, o varlık yaratılmıştır. Melek olsun, cin olsun, insan olsun veya sair, nebat, hayvan, maden vesaire olsun. Çünkü bunların tümü de terkiplerdir, ilahi esma terkipleridir. Ama bunları meydana getiren orijinal manalar ve bu manaların sahibi olan Allah, yaratılmışlık anlamından münezzehtir. Çünkü bir terkip değildir o. İşte bu noktayı biz çok çok iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Sen o varlıktan meydana gelmiş bir mana ve bir bütün olman itibariyle o varlığın dışında bir şey sende mevcut değildir. Senin onun dışında bir özel varlığın, cevherin, özün yoktur. Fakat ondaki manaların bir terkibi suretiyle oluşman itibariyle de sen bir yaratılmışsın. Allah her şeyi yoktan var etmiştir. Manası, var olan bütün bu birimlerin ilahi esmaların terkipler oluşturması suretiyle meydana gelmesi dolayısıyladır. Bu konu ilahiyet konusunun en ince noktalarından birisidir. Yani senin ne yönünle yaratılmış olman ve ne yönüyle Allah'ın varlığıyla kaim varlık olman ve uluhiyet mertebelerinin özelliklerinin sende var olması noktası. Terkibi meydana getiren o manalar, orijinal varlığa ait olması, sende mevcut olan bu terkibi meydana getiren manaların orijinalinin de sende olmasını gerektirir. özü cevheri itibariyle. Ve işte sen zatın itibariyle osun, manaların itibariyle, ki manalar bir terkip şeklinde sende mevcut olduğu için yaratılmışsın. Bu terkip zaten var olmadan evvel senin izafi birimsel varlığın da mevcut değildir. Allah var idi ve onunla beraber başka bir varlık yok idi. Ve sen terkibi yapının derinliğine girersek, terkibi yapının derinliğine, özüne girersek, zaten orada terkip manaları kaybolacağı için, öz kalacağı için şu mana çıkar. Elan Allah vardır ve onun dışında hiçbir varlık yoktur. Yani Allah vardı ve onunla beraber hiçbir şey yok idi. Elan da öyledir sözünü boyutsal derinliklere inme olayı olmadan anlayabilmek mümkün değildir. Bunun basit izahını ne yapıyoruz? Seni bir atomik mikroskobun altına koyduğumuz zaman senin birimsel, izafi, kişisel varlığın kalkıyor, salt atomlardan ibaret bir yapı görüyoruz diyoruz. İşte bunun gibi eğer terkibin özüne de girecek bir mikroskop elde edersek, bir bakış zoomlaması, bir basiret, bir şuur sıçraması elde edersek, onun neticesinde görürüz ki varlıkta var olan sadece Allah'tır. Onun ne içinde, ne dışında, ne önünde, ne arkasında hiçbir varlıkta mevcut değildir. İhlas suresinin hakikatini basiretimizle müşahede ederiz. İşte bu manaları çok çok iyi anlayabiliriz.